Ayrım 39, Grizi 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Orucoğlu, sayfa 460. En güzel ayet, insanın evladına meftun olmasıdır.
Kötü kadının düşüncesi büyüdükçe elindeki davul da büyür.
Hibetullah Hoca ile Abbas ocağın önüne serili bir şiltinin üzerinde karşılıklı oturmuşlardı. Cuma ailesiyle birlikte kayınbabasının köydeki evine yerleştiği için Abbas hastalanan, perişanlık çeken hocayı eve almıştı. Hocanın burnu iyice büyümüş, benzi uçmuş, elleri cesedi çağrıştıran sarı muhalif bir renge girmişti. Bakışları ateşte, kulağı ise sağanaktan çisentiye dönüşen yağmurdaydı. Aklını büyük düşüncelerin küçük yanlarına ve ölüm karanlığına takan ürkütücü soğuk bir yalnızlık gelip yerleşmişti içine. Silgi ve noktalama işaretleri kullanmadan bıktırıcı bir gevezelikle kaderin büyük kararını anlamaya, ertelemeye çalışıyor gibi bir hali vardı. Kızıyla görüşmekten yeni geldiği için korku ve kuşkuları çoğalmış, hayal dünyası renklenmişti. Burnunu mendiline sümkürdü.
Korku göte düştü Abbas. Ben galiba vartayı çekeceğim.
Abbas dilinin doğası değişmiş bir hocayla yüz yüze olduğunu fark ederek ürperdi. Ölümü hocanın bir suç ortağı olarak hayal etti. Gülşah'tan kötü bir şey mi duydun diyecekti. Hibetullah'ın sohbeti mahsustan kızımın üzerinde yoğunlaştırmak istiyor diye kuşkulanacağından çekindiği için vazgeçti. Gülşah'ın hüzün güzeli yüzü canlandı hayalinde.
''Moralini bozma hocam, sapasağlamsın.'' diye mırıldandı gayri ihtiyari.
''Birden uyuyor, birden benirleyip uyanıyorum. Vacır vucur konuşuyorum kendi kendime. Servetlerini başkalarının akılsızlığı üzerine kuran lüzumsuz mahluklara takılıyor kafam. Şakir Ağa'ya, et kafalı Ali Baki'ye, getirdiği zemzem suyunu satan Hacı Mehmet Takyaddin'e, Zekai'nin oğlu Uyuz Yunus'a, bir yığın zibile... Zamanın harcanışı hızlandı Abbas, zamanın değeri arttı. Uyluğumun üst tarafındaki kıynak kemiğim ağrıyor. Gövdemde bir yığın lüzumsuz kemik var. Düşmemek için kenetlenmişler. Calut'un kellesi gibi kellemde de sanki 300 batman ağırlığında bir demir başlık var. Bir şeyi fikrederken esniyorum. Duyduğum değil duymadığım şeylerle oyalanıyorum. Sertleşsin diye diş etlerime sürdüğüm sirkenin de bir faydası olmadı. Neyse ki beni ayakta tutan güç, geçmişte yaptığım iyiliklerin gücüdür. Yaptığım iyiliklerin hiçbirini hatırlamıyorum ama hissediyorum.
Sustu, gerçekleştiremediği amaçların ve askıya alınmış yargıların ağırlaştırdığı kuşkucu kafasını sağ omuzuna doğru devirip özünde güçlü, doğal bir dehanın parladığı bakışlarını alevlerin mavi damarlarına yaydı. Görüntüleri çoğaltan mavi somaki bir su yüzeyi ve yüzeyde kızının mahzun yüzüyle kocaman bakışları belirdi.
Ben kızımın gözlerine meftun olduğum zaman avareleştim. En güzel ayet insanın evladına meftun olmasıdır. Sevdaya dayanamayan sefih, zayıf bir yüreğim var.
Kafasını hafifçe kaldırdı.
Lambanın fitiline biraz kız, o da kararsın. O da kararmayınca iç gözüm görmüyor.
Abbas kalkıp tereyin tepesinde duran lambanın ışığını kısarken hoca da damadı Hayri'nin ölümüne taktı kafayı. 1947'de İncir Harmanı'nda 53 kişinin ölümüne neden olan Grizu, Abbas'ın sayesinde Hayri'nin canını alamamıştı. Aynı yerde 8 yıl sonra patlayan Grizu, Hayri'yi yakarak tanınmaz hale getirmiş, kızını dullar kervanına katmıştı. Kader ağını kızı Abbas'la baş göz etme yönünde mi örüyordu yoksa?
Benim yol bilmez kızım, sen varken gitti Hayri'ye yar oldu. Gürcü köleleri gibi ona hizmet etti yıllarca. Göçükten kurtulduktan sonra Hayri düzeldi. Ama kader gene de bildiğini okudu. Hayri'nin geçmişte yaptığı kötülüklerden ateş hararetinde bir ağ ördü kader. O ağ atıp yaktı Hayri'yi.
Abbas söz Hayri'den açılınca onun tabuttaki feci görünümünü anımsıyor, Hayri'nin göçük altından çıkarılmasından sonra düzeldiğini, kimseye baskı yapmayan, kendisine karşı da son derece kibar ve saygılı davranan bir insan haline geldiğini bildiği için üzülüyordu.
Hayri iyi bir insandı hocam, göçük altında kalınca yaptığı kötülüklerin farkına vardı. Odutsuz bir hovardaydı Hayri, güçlü bir cehaletti. Düştü kendi altında kaldı. Kadınları hep kazandığı paralar gibi kolay elde etti, kolay da harcadı.
Abbas'ın kabuk bağlamış yarasını deşmek istemediği için sustu.
Her neyse, lanet olsun.
Bu dünyada oltaya kolay düşen çok boş kadın var hocam.
Doğru, zıldırın zağırı gibi sürten çok kadın var. Yazıklar olsun o Kubilay'ın karısı mübeccele. Hiç ummazdım, o da düştü. Nurşen'e kandı o kadın. Dükkanların tahta kepenkleri kapandı mı, şalın seccadenin arkasından çıkıp peykeye sırt üstü yatan borçlu kadınları bilirim. Hovardanın kanına civil fındık tadı içiren bu kadınlardan uzak durdum. Çok şükür makam menzil sahibi olmadım. Olsaydım o kadınların üzerinde ben de çok yaylanır, çok vakit kaybederdim. Hayri benim kızımı peş peşe aldattı. Hepsini kızım geldi tek tek anlattı bana. Ama ne oldu? Birinin sonu ateş nefesle tabutla bitti, biri de dul kaldı. Boşuna dememişler, dikene yar olma gülün ucundan, gafletle uğrarsın ziyana bülbül. Ne kadar doğru.
Sade kızın değil, sen de ziyana uğradın hocam.
Çok doğru. Gittim eşek uydu, depegen bir kadınla evlendim. Çok fesatlar sardı benim başıma. Evliliğimizin 5. günü bostana göz değmesin diye kuru eşek kellesinden bir korkuluk dikti. Korkuluğun sırığına da düğünde giydiğim elbiselerimi sardı. Kuşları korkutan eşek kafalı Hibetullah. O günden bu yana Allah seni inandırsın ki o uğursuz eşek kellesinden ben kendimi kurtaramadım Abbas'ım. Kellemin yerinde hep bir eşek kellesinin olduğunu sandım. Farkındaysan benim kafam hep göğsüme doğru eğiktir. Çok insan kafamı eğen şeyi bilginin ağırlığına bağlar. Halbuki değil, kafamı göğsüme eğen şey cehaletin ağırlığıdır. Al sana ziyan, bundan daha büyük ziyan olur mu? Ben uyurken kırgılıkla sakalımı kesti. O kadın benden evvel ölse iyi olacak. Benden evvel ölmezse benim ölümüme sevinir, kıçına kına yakar. Onun sevinci beni kahreder. Cennette de olsan, cehennemde de yolumu şaşırırım.
Abbas hocanın ölmesi durumunda kendi yalnızlığının çekilmez hale geleceğini düşünürken, hoca da aynı anda kızının ortada sahipsiz kalacağını düşünüyordu. Abbas köseyi ateşe soktu, külün altındaki patatesleri çıkardı, bir bezle silerek tabağa koydu, Hibetullah'ın önüne sürdü. Odaya yayılan közleme patates kokusunu iştahla ciğerlerine çekti hoca. Abbas'ın evde iyi bir kadın gibi çalıştığını düşündü. İyi kadın şifaydı, feyizdi, bereket pınarıydı. İyi insanın eli ayağıydı ama soyu azalmıştı iyi kadının. Patatesi aldı, ikiye ayırdı, yarısını kabuğuyla ağzına attı. Sendeki güzellikler senin kızına geçmiş hocam.
Her insanda sır olan bir insanlık mayası var Abbas'ım. Benim kızım sevdi mi sevdiği insanın insanlık mayasını ateşler yayar. Kötü kadından korkarım. Kötü kadının düşüncesi büyüdükçe elindeki davul da büyür. Düşüşleri de çok kötü olur. Dünyanın her tarafından görülür. Ben alçaktan uçan kuşları severim. Düşüşleri görülmez.
Demek ki Hayri'yi sevmedi. Sevseydi...
Sevseydi gene fayda etmezdi. Çünkü Hayri'de insanlık mayası yoktu. Mayasız doğmuş bir insandı. Ben ona çok nasihat ettim ama ruhunda bir eser yaratamadım. Benim öğütlerim onun ruhundaki kadınların oynak kalçalarına çarptı, tuz buz oldu. Ha onun ruhu, ha Necmiye'nin kalçası. Hiç dinlemedi beni. Öğüt geçmez, kör bir nefisle öldü gitti. O ölünce bir çöplük horozunun öldüğünü söyledi insanlar. Zoruma gitti, ne de olsa damadımdı.
Sen onun ruhunda bir eser yaratsaydın ne değişirdi? Bu dünyada her şey boş hocam, yaratılan her eser de boş. Eseriyle övünen insan boş insan değil mi? Kendisini boş bir insan olarak hissetti hoca. Patatesi tadını çıkara çıkara yerken Abbas'ın boşluktan doğmuş, varlığa fena halde yabancılaşmış bakışları karşısında duraksadı. Duru sularda, kaya gözeneklerinde, ateşte ve terleyen işte gezinen, karşılığını arayan bir düşüncenin divanında hissetti kendini.
Ben bir ay evvel açlıktan dudakları kemrelenmiş o çıplak çocuğu gördüm ya, yaşama şevkim çöktü. Keşke görmeseydim. Hayatımda hiç ağlamamıştım. Gittim içime doğru ağladım. Adem aleyhisselam ağladığı zaman gözyaşında zencefille fülfül biber bitermiş. Ağlama deyince aklıma hep Yahya gelir. Gece gündüz ağlarmış mübarek adam. Anası Yahya ağladıkça gözlerinin altına kat kat keçeler keser kormuş. Keçeleri ikide bir alır bir kovaya sıkarmış.
Kim ağlarsa ağlasın hocam, gözyaşları da boş.
huzuru yokluk aleminde bulduğu için Abbas'ın dinlenmiş, durulmuş duygularla söylediği yalın düşüncelerine karşı çıkmıyordu hoca. Karşı çıksa bile Abbas fodul bir adam değildi. Cevap vermiyor, susuyordu. Ateşe baktı. Boşluğu hayal etmeye çalıştı. Denizin ve göğün ışıkta dalgalanan sonsuz mavi harmonisinden kopamadı. Yanı başında duran su dolu maşrapayı aldı, deve gibi tıslayarak oba oba içti.
Hazreti Süleyman güzel kadınlarla yaşadı Abbas'ım. Beli ince, ucası omacası biçimli, pak pakize kadınları aldı sarayına hep. Akbal var ya, ateşte eritilmemiş ravak bal, derileri aynen öyle parlarmış. Saf, cins kadınlar. Tef tamburtusunu duydu mu kuduran kadınlar, kalkıp sağrısını kıvıran, raksa duran kadınlar. Hazreti Süleyman dillerini bildiği 7000 ayrı kuşu Simurg'a ısmarlamıştı. Demek ki hepsi boş.
Kızını anımsadı yeniden.
Her şey boş olsa da insanın bir yol tutturması lazım. Boşa saygı göstermesi ama boşa sığınmaması lazım Abbas oğlum.
Bu neye yarar hocam?
Vicdan rahatlığına yarar. Ben isterim ki yaşarken vicdanım rahat olsun, ölürken ölümüm rahat olsun. Çok şükür bütün varlığımı tünelin ucundaki ışığa adamadım. Adasaydım tüneli göremezdim, hayatı tanımazdım, ölüm korkusuna yesir olurdum. Ben kuş fındığı nasıl yaşarsa öyle yaşamak isterim Abbas oğlum. Suç ortağını metheden bir hırsız gibi gözlerimi devire devire insanların gözlerine bakmak istemem. Bende son zamanlarda bir ölüm korkusu var. Bu bana yakışan bir korku değil. Kızımın ortada kalacağından korkmasam rahat öleceğim. Ben bugün kızımla etraflıca konuştum. Hatalarını, hayıflandığını gördüm. Hayri'yi İbri'ye, kendisini de leğene benzetti. Kızım sendeki cevheri anlamış. Gel seni Abbas'la evereyim dedim, sustu. Sonra ben Abbas'a layık değilim dedi. Gel beni dinle, kızımla evlen Abbas oğlum. Zekanın, hürriyetin kurbanı olma. Benim kızım bir insanın kıymetini o insan ölmeden evvel anlar. Seni anlamış Abbas, anlamamış olsa ben Abbas'a layık değilim demezdi.
Kafasını sevinç ve şaşkınlıkla Hibetullah'ın alevde parlayarak büyüyen sakalına doğru kaldırdı. Emin olmak isteğiyle iç geçirdi. Gülşah beni sevmiyor hocam. Beni sevseydi Hayri'ye gitmezdi.
Gülşah'ın Hayri'ye gitmesinin sebebi bekaretinin o herif tarafından bozulmasıdır. Hayri'yi göçük altından kurtardıktan sonra kız sendeki insaniyeti anladı. Beni mağaradan kurtarıp sırtında evine götürmen kızı çok etkiledi. Seninle konuşmamasının sebebi utancındandır. Kızı anlamak lazım. Senin iyiliğin kızımı değiştirdi, sevgiyle tanıştırdı. Sevgi iyiliktir. İyilik büyüdü mü, sevgi de büyür.
Denizin ve bahçe çiçeklerinin kokusunu duyar gibi oldu Abbas. Yüklerinden kurtulmuş, boş zamanlarını boşa geçen zamanlarla karartan bir insan olmaktan çıkmış, yenilenmiş gibi hissetti kendini. Hurşit'le Nafi arasındaki iyi ilişkiler canlandı hayalinde. Evlenmeme konusunda Hibetullah'a daha önce söylediklerini anımsayınca morali bozuldu. İyi bir haberin insanı bu denli etkilemiş olmasına şaşıp kaldı. Hurşit'in içeri girişini bile fark edemedi.
Selamün aleyküm arkadaşlar, size taze haberler getirdim.
Hayırdır diyerek kafasını güçlükle kaldırıp Hurşit'e baktı hoca. Anlat bakalım neymiş taze haberlerin?
Elindeki torbayı kerevetin üzerine koydu Hurşit. Sendika gene karıştı. Polis vali muavininin emriyle Mehmet Alp Dündar'ı belediye sinema salonundan zorla dışarı çıkardı. Alp Dündar'ı destekleyen 73 delegede salonu terk etti. Olay aslında dün sabah başladı. Dün Alp Dündar sendika başkanlığına aday gösterilince ortalık karıştı. Polis müdürü salonun tahliye edilmesini emretti. Alp Dündar'ı destekleyen delegelerle balkondaki dinleyici işçiler çıkmak istemediler. Oğuz'la Nazım polise meydan okudu. Polis zor kullandı. Bir tekme de ben yedim. Bizi dışarı attıktan sonra Muzaffer Yılmaz'ı başkan seçtiler. Gülşah'la Doluk Taşman'ın yarattığı gizli sevinçle ''Gidişat iyi değil, amele patlayacak.'' diye mırıldandı Abbas. Hoca kafasını yanı başında oturan Hurşit'e çevirerek
''Mesele nedir efendi oğlum?'' dedi.
''Mesele anlatılacak gibi değil hocam. Sendikanın ikinci başkanı Alp Dündar, Ankara'da gazetecilere grev yasaktır ama istihsari düşürmek yasak değil.'' deyince kıyamet koptu. Alp Dündar'ın işine son verdiler.
Bu devirde herkes birinin adamı olduğuna göre Alp Dündar kimin adamı? İsmet Paşa'nın mı, Menderes'in mi?
Alp Dündar dürüst bir adam. Kimin adamı olduğunu bilmiyorum. İsmet Paşa'ya yakın bir adam.
O zaman İsmet Paşa'nın adamıdır. Bu işin yakını makını olmaz. Sen kimin adamısın?
Ben kimsenin adamı değilim hocam. Biz kendi sendikamızı kurmuştuk, kapattılar. Bu sendikayı da bize karşı İhsan Soyak kurdurttu. Ama bugün Menderes'in adamları ele geçirdiler.
Menderes hükümettir, kuvvettir. Kuvvet kimdeyse hak onundur efendi oğlum. Sendikanın idare heyetine vali muaviniyle polis müdürü de girdi mi?
Yok, girmediler. Onlar İstanbul'dan gelenlerle beraber toplantının gidişatını ayarladılar.
Onlar hükümettir. Hükümet kimse, kabadayı odur. Toplantıya sahip çıkması lazım. İstanbul'un namlı kabadayısı Kürt Kemal bile adamlarını yanına aldı, Zonguldak'a geldi. Dostunu kerhaneden çıkardı götürdü. Herkes dostuna sahip çıktı diye adamı takdir etti. Ben de takdir ettim. Mert, cömert, yakışıklı adammış. Üzerinde siyah takım elbise, papyon kravat takmış. Saçları bir yantinliymiş.
Hurşit'in gelmesiyle sohbetin seyir değiştirmesi Abbas'ın canını sıkmışa benziyordu. Kalktı, tavuklara akları verdi. Sayattan birkaç odun getirip ateşe attı. Hurşit'in getirdiği torbayı açtı. Kabuklu cevizleri küle gömdü. Tavşut dedikleri erik kurusunu torbayla beraber hocanın önüne indirdi.
Hayat dil otu yemiş gibi konuşmaya başladı. Ölüm ne kadar kötü, mazlumu zalimle eşitliyor.
Yıllar yılları kovaladı, hayat ciddiye alınmayan ayrıntılarını güce dönüştürdü, suskunluğunu bozdu, dil otu yemiş gibi konuşmaya başladı. Marshall yardımıyla Kozlu'da, Armutçuk'ta ve Karadon'da kurulan 5 adet derin kuyunun demir kafesleri, mühendislere ve nezaretçilere verilen sarı zarfların içindeki paraları konuştu. Aynı yardımın Zonguldak, Armutçuk ve Çatalağzı'nda kurduğu lavvarlardan akan atıklar, on binlerce balığın zehirlenmesine, renk değiştirmesine yol açınca lokantalar eskiye göre daha az balık tüketildiğini konuştu. İncir Harmanı'nda 25 madencinin ölümüne yol açan büyük bir patlama oldu. Şehir ölüleri konuştu. Hurşit elleri ve yüzü hafif yanmış olarak ölümden kıl payı kurtulunca Nafiye'nin elleri gece gündüz Hurşit'i konuştu. İki büyük parti arasındaki çelişki kızıştı. Ordu Demokrat Parti hükümetini devirdi, halk darbeyi konuştu. İhsan Soyak Sanayi Bakanı olunca madenciler havzaya mükellefiyetin yeniden geleceğini konuştu. Hibetullah Hoca kuşların bahar şakıyışlarına durduğu bir seher vakti Abbas'ın evinde sessizce öldü. Karısı karalar giydi, hocanın başucunda göğsünü yumruklayıp saçını yolarak ve de herkesi hayretler içinde bırakarak dişi aslanlar gibi öğrü öğrü ağlarken hocanın faziletlerini konuştu. İş bununla kalmadı. Hocanın ölümünden sonra Hurşit'in çevresi Gülşah'ın Abbas'a tutkunluğunu konuştu. Alp Dündar yeniden sendika başkanı oldu. Ülke seçimlere girdi, halk yeni hükümeti konuştu. Fener Mahallesi'nde bulunan A tipi misafirhanenin bahçesini kuş sürüleri bastı. Bahçenin camdan yapılmış içi şömineli bekçi kulübesi kuş dışkılarıyla sırlanınca halk bu boklu çardağın yasak aşklara yuvalık yaptığını konuştu. Mahallenin kızdırıldığında başını göğsüne gömerek acı acı ağlayan biricik delisi Fikri, boynuna iple bir tabla asıp Mabel, Kent ve Melek markalı sakızlarla kibrit, hacı yağı ve Nacet markalı jiletlerin satışına başlayınca amansız rakibi ve de Yağcılar Mahallesi'nin baş delisi Mareşal'ın hışmına uğradı. Yumruklarını Fikri zıpla, üç kere hopla diye bağırarak saydıran Mareşal sağ yumruğunu havaya kaldırıp zaferine bu şehirde bundan sonra sakız çiğnemeyi, tıraş olmayı ve hacı yağı sürmeyi yasaklıyorum sözleriyle noktalayınca halk Mareşal'i konuştu. Günler geçti, Fikri pes etmedi, geçmişini ve geleceğini konuştu. Hafta sonlarında gazete satan çocuklarla bakkal Emin dayının da teşvikiyle ben kafamı patlayan lağım taşına yem etmem diyerek tablasını yeniden boynuna asınca mahalle Fikri'nin cesaretini konuştu. Tabii Mareşal'ın yasağını göz önünde bulundurmayı ihmal etmedi Fikri. Tablasına bu sefer püsküllü şeker, karamela, fıstıklı şam tatlısı, kibrit, pralinli parmak ve şemsiyeli çikolatalar dizip Erkek Sanat Enstitüsü ve Ticaret Lisesi öğrencilerinin arasına dalınca öğrenciler Fikri'yi konuştu.
Ekmek arası tahin elva yemeyin, aksel gazozu içmeyin, püsküllü şeker yiyin, karamela yiyin diye bağırarak satışa başladı Fikri.
Akşam eve döndüğünde babaların çocuklarına harçlık vermediğini ve kimsenin tabladan bir şey alamadığını, yakında kötü şeylerin olacağını konuştu. Ertesi günü uyuyarak geçirdi. Karanlık çöktüğünde kalktı. Mahalle arasında dolaşırken tepe pansiyonun bekçisi, pehlivan lakaplı Sadık ağabeyin yaşlı köpeğini mareşal sandı. Tabanları hemen yağladı. Kömür Spor Kulübü'nün girişindeki voleybol ve basketbol alanını hızla geçerek açık kapıdan içeri daldı, soyunma odalarından birinde gizlendi ve titreyerek sessizce korkusunu konuştu. Kulübün havzadaki sinemalara dağıttığı filmlerin kopyalanıp korunduğu, sarılıp gösterime hazır hale getirildiği makinist odasından Kel Ali'nin sesi geldi.
''Kim var orada?''
Fikri sesi Mareşalinkine benzetince iyice korktu. Biçim değiştirme, eşyalaşarak kaybolma arzusuyla soyunma odasını terk etti. Binanın üst katına çıktı. Kendini değişik spor kollarına ait eşyaların, kat kat formaların, ayakkabıların, güreş giysilerinin, topların, kayak ve tenis malzemelerinin içinde buldu. Hemen soyundu, pencereden düşen ay ışığının yardımıyla raflardan Zonguldak Spor'a ait kırmızı lacivert renkli kazma çekiç armalı formalardan birini alıp hızla giyindi. Boks eldivenlerini ellerine geçirdi, kapıyı cesaretle açtı.
''Ben Fikri değilim, hacıya satmadım, jilet satmadım, sakız satmadım'' cümlesini tekrar ede ede alt kata indi.
Kel Ali'nin ikinci seslenişine teğet geçip binadan hızla uzaklaştı. Yolda yüksek sesle konuşan kazmacı Vecdi ve Selami ile karşılaştı.
Vecdi'nin böyle giderse işçi patlayacak sözünü hemen kaptı ve tekrarlaya tekrarlaya yayla sinemasına doğru koştu.
Sinemanın 8 suaresine Abbas'la birlikte gelen Hurşit giriş kapısının önünde böyle giderse işçi patlayacak sözünü duyunca kafasını çevirip Fikri'ye baktı. Abbas'ı dürterek ''Ben sana demedim mi?'' diye mırıldandı. Huzursuzluk sadece ocaklara değil, bütün şehre yayılmış. Deli Fikri bile olacakları sezmiş. Abbas kapı görevlisi Ahmet amcanın rakı kadehinden çıkmış zil zurna bir sesle
''Haydi beyler içeri, film başlıyor.'' diye çıkışına kulak verdikten sonra
''Fikri'nin sezdiğini sanmıyorum.'' dedi. ''Birinden duymuş olabilir. Onun işitme gücü bizimkinin 10 katı kadardır. Şantiye yolunun başındaki ekmek fırınının önüne konan bir serçinin sesini buradan duyar.'' Kalabalığı dikkatle süzerken konuşmaya kulak kabartan piknik bakkalın külahlı dondurma ustası Arif Aga elini Abbas'ın omzuna koydu. Kanı çekilmiş takatsiz bir acıyla ''Fikri'ye ayan olan şeyler var.'' dedi. Ağzından tane tane dökülen sözcükler yüzü ve elleri gibi hırpalanmış briketleri çağrıştırdığı için söylediklerine insanları inandırabiliyordu.
''Derinlik sahibidir, divanedir. Ben Fikri'ye inanırım. İşçinin patlayacağını söylediyse patlar.'' Geçenlerde 7 kat yer altında Karadon'da 4 dolu vagonu çeken bir katır dellenmiş. Koşumlarını kırmış, konuşmuş, dönmüş dolaşmış, bütün vagonları devirmiş. Sonra yıldırım hızıyla fertiği çekmiş. Kellesini boru flançalarına çarpmış. Hemen oracıkla can teslim düşmüş. Bunu bana köstekçi Şaban anlattı. Gözüne ışık kaçmasından korkan dalbazın Şaban. Arkadaşı Refik de doğruladı. Ben de Fikri'ye söyledim. ''Fikrin nedir?'' dedim. ''Katırı çok çalıştırmışlar, yakında kötü şeyler olacak.'' dedi.
Arif Aga'nın arkasında sakız çiğneyen ve konuşmaları aklının sınırında durarak dinleyen yeğin obalı hamallardan Çakal Gözün oğlu,
''Ölüm ne kadar kötü, mazlumu zalimle eşitliyor.'' diye mırıldandı. ''Fikri'ye ben de inanırım. Fikri çenesini boş vites aldı mı herkesi canından bezdirir ama olacakları da görür. Kıl burnundaki kahvede Safiye'nin plağı çalıyordu.'' ''Bu plak bu sese dayanmaz.'' dedi gitti. Gitmesiyle de plak bozuldu.
Abbas anlatılanları dinlerken Hurşit'in yanık yüzüne bakıyor, aynaya baktığı ve kendi yanık yüzünün konuştuğu sanısına kapılıyordu. Hayat katırı delirtiyor, insanın görünen ve görünmeyen yüzünü merhametsizce yakıyordu. Yer altına inen çifte yollu yan yana 2 kişilik asansörlerden birisindeymiş gibi bir duyguya kapıldı. Parçalanan yanan kuyu giysilerinin, çizmelerin, yamulan baretlerin, lambaların, mitralyöz gibi takırdayan delici çekiç makinelerinin konuştuklarını sanarak Hurşit'in peşinden sinemaya girdi. Hurşit Hamit Aga'nın çalıştırdığı sinema büfesinden bir limonata bir ayran aldı. Ayranı Abbas'a verirken ''Bir daha gelişimizde Nafiye ile Gülşah'ı da getiririz.'' dedi.
''Gülşah nikahlanmadan anası bırakmaz. Kadın kızının evlenmesini istemiyor.'' ''İkide bir çengelde kokmuş etim yok.'' diyor. ''Nekes, ağır kanlı, cadı bir kadın. Gülşah'la benim evliliğime hiç razı değil. Bırak onu bulacaksan eli ayağı sağlam, yüzü gözü yanmamış bir adam bul.'' demiş. ''Kadınla başımız belada.''
Gülşah ne diyor?
İzin ver, bohçamı alıp geleyim diyor.
Abbas'ın sesi yalnızlığın ve karamsarlığın yankılandığı, o ürkütücü iç karanlığından gelmiyordu artık. Kendi özüne küsmüş o eski sesin yerini yepyeni bir ses, kendisini yaratmayı beceren ışık yüklü bir ses almıştı.
Aferin kıza diyerek ön sıralara doğru yürüdü Hurşet. İki boş yer buldu, oturdular.
Bu gece haber sal, yarın bohçasını alıp gelsin. Gider belediyede bir nikah kıydırırız, olur biter.
Öneri Abbas'ın hoşuna gitti. Film başladı.
Kadın ortalığı velveleye vermez mi?
Versin, bir şey tutturamaz. Her evliliğin bir velvelesi var.
Peşine düşer, gelir evden alır götürür, rezalet çıkarır cadı.
Söyle yarın akşam bohçasını alsın, Nafiye'ye gelsin gizlice. Peşinize düşse de sizi bulamaz.
Sessizliği sağlamak, yaramazları dışarı atmak ve 31 çekenleri engellemek için arada gezinen görevlilerden Ali Ekber, el fenerini Hurşit'le Abbas'ın kafasına tutarak
''Konuşmayın'' diye uyardı. ''Burası kahve değil, atarım dışarı.''
Abbas, Hurşit'in önerisini uygulaması durumunda hayatının kökten değişeceğine inandı. Perdedeki film anlamsız bir ses ve görüntü yığını haline almıştı. Ağzını Hurşit'in kulağına yaklaştırarak,
''Bu filmi sonra da seyrederiz'' dedi. ''Nafiye'ye gidelim. Bu kör düğümü çözmek için genişçe konuşalım.''
Hurşit, Abbas'ın sesinde yoğunlaşan, sevinçle mayalanmış büyük sıkıntıyı ciddiye almak zorunda kaldı. ''Tamam'' diyerek kalktı. Beyaz perdeden yansıyan ışığın aydınlattığı yüzlere baka baka sessizce çıktılar sinemadan.
39. ayrımın sonu. Sayfa 473.